Ayrım 22.
Koya yukarıya çıktılar. Uzakta sivri, çakmak taşındanmış gibi ipileyen bir kayalık gözüküyor. Kayanın altına doğru bir yerden göğe uzun dumanlar ağıyordu. Sarı yeşil bir çalılığı geçince alt çukurun içinde küçük bir koyun sürüsü gördüler. Sürüyü küçük bir kız çocuğu otlatıyordu. 10-11 yaşlarında. Hürri Ana kız çocuğunu görünce, "Mahmut dedi, baksana şuna, şu kız çocuğuna, onun yanına gidelim." Kızın yanına indiler. Sürünün genç köpeği hışımla onları karşıladı. Küçük kız hemen köpeğin önüne geçti. "Benim küçücük kızım," diye eşekten indi Hürri. "Sırma saçlı da çimeni yeşil gözlüm. Benim bu güzel kırk örgülü saçlı da elma yanaklım. Sarı keçili oymağımdan olur, öyle mi?" Utangaç kız pes pembe yanakları kızararak, "Biz sarı keçiliyiz," dedi. "Kurban olam senin güzel dillerine. Ne güzel de konuşuyor benim gül kızım. Sen kimin kızı olursun benim sürmelicem?" "Aslan oğlanın kızıyım." "Ben bilirim aslan oğlunu. Sen gördün mü babamı? Görmez olur muyum hiç? Bizim evimize gelir. Bana ana der. Kocaman çimeni, yeşil gözlü bir adam." "Sen şakacıklar söylüyorsun değil mi teyze? Benim babam küçücük. Kısacık Mahmut'u göster. İşte bunun kadar." Hürri hemen toparlandı. "Ya ya, şakacıktan söylüyorum." Utangaç kız sıkılmış, yüzü ter içinde kalmıştı. "Ben de kızıma neler getirdim, aslan oğlanın kızına. Senin adın neydi hele?" "Fatmalı." "Ya, ben de güzel Fatmalı'ma nar getirdim ki bal akıyor içinden. İncir getirdim ki kendi elimden kuruttum. Mahmut?" Mahmut eşekten bir kocaman narla bir avuç incir almış getiriyordu. "Al kızım, al." Kız utanıyor, zırıl zırıl da terliyordu. Sonra birden gülmeye başladı gülerek. "Ben de seni tanıyorum teyze," dedi. "Teyzen sırma saçlarına kurban olsun," diye onun saçlarını usul usul okşadı Hürri. "Ye, ye bakalım incirleri." Kız bir ona bir Mahmut'a baktı, sonra da sırtını onlara dönüp ağzına bir incir attı. Döndüğünde gözleri ışılıyordu. Az öteye çekilip düzlüğün yamacına yan yana oturdular. Kız bir yandan incirleri atıştırıyordu. Bir Hürri'ye sevgiyle gözleri parlayarak bakıyor, bir atıştırıyordu. İncirleri bitirdikten sonra, "Bunları çadıra götürsem de Müslüm'e versem olur mu teyzem? Ben yemesem de Müslüm yese, o hasta da." "Mahmut, bir nar daha getir." Mahmut bir nar daha getirdi, kıza verdi. Kız sevincinden uçuyordu. "Bunu da evde kesip yesek olur mu? Anam babam da yer." "Olur," dedi Hürri onun saçlarını okşayarak. "Olur güzel kızım, Fatmalım benim." Küçük kız ona minnetle baktı. Sırtından dağarcığını çıkardı. İki narını da güzelce dağarcığa yerleştirip yeniden sırtına bağladı. "Müslüm hasta," dedi. "Müslüm senin kimin olur?" "Ağam olur," dedi. "Onu hasta etmişler. Sen buralarda ne arıyorsun teyze?" "Bir at arıyorum," dedi Hürri Ana. "Bir at, kara yağız, güzel bir at arıyorum. Sen buralarda böyle bir at gördün mü hiç?" "Gördüm," diye heyecanlandı Fatmalı. Yüzü de yeniden kızardı. "Görmez olur muyum hiç? O at işte. Her gün uçarak gelir şu kayanın tepesine konar. Orada hiç kıpırdanmadan durur. Ya, bir de kuyruğunu sallar. Sonra kartallar gelince, kartallar da onun üstünde çok çok dönünce o da ışığa karışır gider." Birden kuşkulandı, gözlerini Hürri'nin gözlerinin içine dikti, uzunca baktı. "Sen o atı niye arıyorsun teyze?" "Oğlumun atı da, oğlum da." "Sen yalancıktan böyle diyorsun değil mi teyze?" diye gülerekten sordu Fatmalı. Daha öyle gözlerini Hürri'nin gözlerine dikmiş kuşkuyla bakıyordu. "O atın hiç sahibi yokmuş ki. O at cinli bir at imiş. Diyorlar ki o Köroğlu'nun kıratıymış. Babam diyor ki Köroğlu'nun atı hiç ölmez imiş. İşte bu yaşlanınca böyle kara olmuş. Babam diyor ki Köroğlu'nun o hiç ölmeyen atı ya. Babam diyor ki dondan dona da girer imiş." "O ata birisi biniyormuş," dedi Hürri Ana. "Yok yok," diye telaşlandı Fatmalı. "Olur mu hiç? O at var ya çok yıllardan beri, ben doğmadan önce, babam da doğmamışmış. Sen benim dedemi biliyor musun? Aksakalı var. Nah bu kadar." Kollarını açtı. "İşte böyle bir kucak. Bu at o doğmamışken bile bu kayalığa gelirmiş. Orada da öyle dururmuş. Kartallar onun can düşmanıymış. Kartallar gelince de o kaçarmış." "Ya." Daha kuşkuyla bakıyordu Hürri'ye. Sonunda gülerek, "Yalancık," dedi, "sen o atı aramıyorsun. Benim ağam Müslüm'ü dövdüler de o hasta şimdi. Ben de onun yerine çobanlık ediyorum." "Kim dövdü?" "Kim dövecek? Kertiş Ali Onbaşı. Sen biliyor musun teyze, o kertiş var ya, bir döverse adamı kemiklerini kırıyormuş. Müslüm'ü bir dövmüş, bir dövmüş." "Niye dövmüş ki?" Fatmalı elini çenesine dayadı, başını önüne eğdi. Bir süre böylece düşündükten sonra Hürri'ye baktı. Gene başını eğdi önüne. "Niye dövmüş ki onu?" Fatmalı gene ona karşılık vermedi. Sanki soruyu hiç duymamıştı. Birden başını kaldırdı. Karar vermişti. Gözleri sevinçten parlıyordu. "İnce Mehmet'i sormuş," dedi. "Sen İnce Mehmet'i biliyor musun?" "Hımm," dedi Hürri. Elini başına götürdü. "Öyle bir adı duymuşluğum var." "Sen yalancıktan söylüyorsun," dedi Fatmalı. "Ama ben gene de sana konuşacağım. Senin sırma saçlarına kurban olsun Hürri Ana. Senin adın Hürri değil mi?" "Hürri." Bir süre bunu düşündü Fatmalı, elini çenesine koyarak. Müslüm ne yapmış? Müslüm de İnce Mehmet'i görmedim demiş. Onu gene dövmüşler. O gene söylememiş. Mahsustan, yalancıktan söylememiş. Çok dövmüşler. Kemiğini de kırmışlar. Müslüm gene de söylememiş. Sonra da köpeğini öldürecek olmuşlar. Müslüm de işte o zaman gene yalancıktan İnce Mehmet'in yerini söylemiş. Müslüm İnce Mehmet'in yerini. Dudaklarını ısırarak sustu. Sonra ne olmuş Fatmalı? O kırbaçlı adam var ya, İnce Mehmet'in hatçesini öldüren, İnce Mehmet de onu öldürecekmiş. Eli kırbaçlı. Hah işte o, Müslüm İnce Mehmet'in yerini ona söyleyince gene de itini öldürmüş. Müslüm yaralarını, hastalığını ağlamıyor da gece gündüz itini ağlıyor. Ya Müslüm onları şaşırtmış. Müslüm o kadar kötek yedikten sonra İnce Mehmet'in yerini söyleyince onlar da inanmışlar. Sonra Fatmalı birden öfkelendi. Ben hiçbir şey bilmiyorum diye bağırdı. Ne biçim bir hürriceymişsin sen? Ayağı fırladı, dağarcığına davrandı. Al al, istersen narlarını da dedi. O at deli, İnce Mehmet yok. Onu bakır gediğinde vurdular, sen duymadın mı? Yok güzel kızım, yok diye ayağa kalktı Hürrana. Hemen de eşeğe binip sürdü. Biraz uzaklaştıktan sonra geriye dönüp, sağlıcakla kal benim gül yüzüm deyip eşeği tekmeledi. Sana verdiğin güzel muştundan ötürü neler neler alacağım. Sen hele azıcık bekle. Bu son sözleri Fatmalı duydu mu duymadı mı aldırmadı. Fatmalı küçük köpeği de birlikte olduğu yerde durmuş kalmış onların gidişlerine bakıyordu. İkindiye doğru kayalığın yanına vardılar. Önlerindeki tümseyi dönünce yörük çadırları gözüktü. Yolda hiç konuşmamışlardı. Fatmalı kız birçok şey söylemişti ama dilinin altında da birçok şey vardı. Söyle bakalım kısacık, İnce Mehmet'i bulabilecek miyiz? Vallahi bilemem ana dedi mam. Şu küçücük kıza bak, o bile kök söktürdü bize. Bunların çok sıkı ağızlı olduğunu bilirdim de bu kadar oldukları aklımın ucundan bile geçmezdi. Gene de İnce Mehmet'in yolunu doğrulttuk. Şimdi kime gidelim? Obanın ağasına mı yoksa Aslanoğlan'ın çadırına mı? Battalaya gidelim, daha iyi. O çok iyi bir adam imiş. Sarı keçilinin büyük başı da o imiş. Onu çok eskilerden bilirim. Aşağıya indiler. Kara kıl çadırlar koyanın her iki yanına, ortadan akan suyun kıyısına karşılıklı sıralanmışlardı. Şu çadır olacak beylik çadırı. Bak Mahmud'um, beş direkli. Yanında da derim evi. Madem ki derim evi var beylik çadırının yanında, bu ev her obada olmaz. Biz de orada kalırız. Beş direkli çadıra yaklaşırlarken Mahmud uzaktan bağırdı. Battala, battala, köpeklere sahip olun, tanrı konuğu. Dışarıya çok uzun boylu bir adam çıktı. Buyurun, buyurun diye bağırdı, köpekler bağlı. Hürü ana beş direkli çadırın kapısında eşekten indi. Çadırdan birkaç kişi daha çıkmıştı konukları karşılamaya. Gençten birisi eşeğin yularını tutup çadırın köşesindeki kazığa bağladı. Mahmud gidip eşekten bohçayı, heybeyi, öteki öteberileri aldı getirdi. Hele içeriye buyurun. Sen battal ağa mısın, sarı keçilinin soylu beyi? Battal benim. İyi dedi Hürü ana, içeriye girdi. Çadırın içi çok görkemliydi. Hürü ana şaşırdı, ağzı açık baktı kaldı. Böyle kilimleri, çuvalları, keçeleri, çadır direklerini, böyle eğmeleri şimdiye kadar hiçbir yerde görmemişti. Horzumlu oymağı beyinin çadırı bile böylesine görkemli değildi. Onu ipekli bir döşeğin üstüne buyur edince battal ağa kendine geldi. Vardı döşeğe bağdaş kurdu oturdu. Ayakkabılarını daha eşiklikte çıkarmıştı. Abov diye güldü Hürü ana. Demek daha böyle yörük çadırı kalmış ha. Bana dedilerdi ki yörükler bitti, tükendi, fıkaraladı. Böyle bir çadırı görünce sevindim battal ağa. Sağ ol bacım. Benim adım Hürü. Adımı hiç duydun mu battal ağa? Adam sıkıldı, ellerini uğuşturdu, tel tel uzun sakalı sallandı. Senin adını duymadım bacı dedi sonunda da. Bana Değirmenoğlu köyünden Hürü Ana derler. İnce Mehmet'in Hürü Anası benim işte. Battal ağa epeyce yaşlı görünüyordu, çok da iyi giyinmişti. Açık kahverengi yün şalvar, dizleme çorap, kırmızı postal, en iyi Maraş manısından çizgili yakasız bir mintan, belinde de bir Trablus kuşak. Parmağında da yeşil kaşlı, üstünde alkış kazılı altın bir yüzük. Kokusu bütün çadırı doldurarak bir kız elinde bir gümüş tepsi içinde kahveler getirdi. Önce Hürü Ana'ya, sonra Mahmud'a, arkasından da Battal Ağa'ya tuttu. Sonra da orada oturanlara fincanları sıradan dağıttı. Kahveyi içerken Hürü Ana, ''Bana bak Battal Ağa, ben sarı keçiliği iyi bilir, iyi tanırım. Sarı keçilinin ününü, namını çok duymuşluğum vardır.'' Sustu, çadırın içinde şöyle bir göz gezdirdi. Orta yerde bir çatalın üstünde irice bir şahin duruyor, çakmak çakmak gözleriyle fıldır fıldır Hürü Ana'ya bakıyordu. Ocağı batasıca kuş diye içinden geçirdi Hürü Ana. Benden ne istiyor ki bu? Benimle ne alıp veremediği var ki? Her yan çadırın içi çok değerli. Her birisi bir arapat, çift örgüçlü bir deve eden değerli kilimlerle döşeliydi. Hürü Ana kilimci birisi olduğundan onun üstüne kilim dokuyan yoktu şu koca bin boğalarda. Ne Kürt'te ne Kürdistan'da ne de şol koca çöl Arabistan'da öyle söylerlerdi. Hürür ana bile bu çadırdaki kilimlere hayran kaldı. Kırmızılar, sarılar, kahverengiler birbirine karışmış çadırın içinde uçuşup yanıyordu. Hürür ananın gözleri işlemeli direklerden kilimlere, oradan Şahin'e, oradan da Battal Ağa'ya gidip geliyordu. Battal Ağa Hürür'ün niçin susup çadırın içini inceden inceye gözlediğinin sebebini çaktı. Odadakilere gözleriyle dışarıya çıkın, bunun gizli bir söyleyeceği var dedi. Hürür ana da bilirdi bu gözlerle konuşmayı. Eğer dil icat edilmemiş olsaydı bu yörükler gözleriyle gene şimdiki gibi, belki şimdikinden de daha iyi konuşurlardı diye düşündü. Adamlar ayağa kalkıp Hürür Ana'ya hoşça kal deyip çıktılar. Onlar çıkınca Hürür Ana gözlerini Battal Ağa'ya çevirdi, bakışlarını onun üstünde bir süre tuttu. Bu çadırlar 7 direkli olur Battal Ağa, bunun 2 direği nerede? Güldü, Battal Ağa da güldü, çok yakışıklı, güzel, ta içten sıcacık gülen bir adamdı. Çimeni yeşil gözleri büyüktü, dünyaya sevgiyle bakıyor. Onun gözlerinden yayılan sevgi, sıcaklık, güzellik dünyayı bir anda sarıveriyor. Onun yanına gelen insan sevgiyle, sıcaklıkla yunup arınıyor. İçinde kinden, hasetten, kıskançlıktan, cümle kötülüklerden hiçbir şey kalmıyordu. Böyle insanlar var bu dünyada diye düşündü Hürür Ana. Onun gamzeli yanaklarına, yüzündeki derin çizgilere, kırmızı tel tel uzun sakalına, çıkık elmacık kemiklerine, uzun yüzüne bakarken... Böyle bir yüzü gören adam öldüremez, hiçbir yaratığa kötülük yapamaz, yoksulun acısına dayanamazdı. Hürür bacım dedi Battal Ağa, artık bizim gücümüz yetmez oldu 7 direkli çadıra. 7 direkli çadırı taşımak için 4 deve gerek. Bizde ne deve kaldı ne de Arap atı. Bizi bitirdiler Hürür bacım, bizim iflahımızı kestiler. Çadırda 5 direğe indi, gelecek yıl 3 direğe, ötekisi yılda 1 direğe inecek. Yüzü hüzünlenip sakalı titredi. Güzel, çimeni yeşil gözleri de dumanlandı. Ve sustu. Artık konuşamazdı bir süre. Çok dertliydi Battal Ağa. Kendini tutmasa şu yaşlı kadının önünde yerlere kapanıp hüngür hüngür ağlayacaktı. O konuşmayınca Hürür başladı. Battal Ağa'nın haline çok yüreği yanmıştı. Çukurova da onların başına şu yeni yetme ağaların neler getirdiklerini biliyordu. Ya kardeşim Battal Ağa kardeşim, başınıza gelenleri biliyorum. Eskiden yayla dönüşü yörükler dikenli düzüne konarlardı. O zaman o dinsiz Abdi Ağa yoktu onun babası zamanında. O gavur Abdi Ağa, sen de bilirsin ya, etek etek para aldı da yörüklerden, ondan sonra onlar da konmaz oldular dikenli düzüne. Yörükler konduklarında dikenli düzü bir seyran yerine dönerdi. Yeşil atlas kutlu kumaş giymiş, başı altın varaklı yörük kızları salınırdı düzlükte. Yüzlerce kız delikanlı bir arada semah dönerlerdi. Mengiye belki 1000 kişi dururdu, kadın erkek insanların güzel seslerinden dağlar dalgalanırdı. Büyük boy toy düğünler kurulur, günlerce şölenler sürerdi. Yiğin atlarla cirit oynarlardı. Buradan Ali Dağı'nın dibine kadar koşan atlar dağın yöresini bir günde döner gelirlerdi. Dönen döner, dönemeyen atlar çatlardı. Yüzlerce dede gelirdi sedefli sazlarıyla Dersim Dağları'ndan, Orta Anadolu'dan, Kaz Dağı'ndan, Hacı Bektaşi Veli'nin Suluca Karahüyü'nden. Gece sabahlara kadar sazlar çalınır, ulu destanlar söylenirdi. İşte ben bugünlere yetiştim Battal Ağam. Ne yapalım, işte bugünlere de kaldık. Devir döndü Battal Ağam. İnsan azgınlaştı. İnsan insanlıktan çıkıştı. Bundan sonra biz iflah olur muyuz ola? Bundan sonra herkes kendini düşünüyor. Eskiden bir tek insanın tırnağına taş değse, bir oymağın, bir aşiretin bütün şu dünyadaki insanların yüreğine değmiş gibi olur. Herkesin yüreği sızlardı. Şimdi ya, şimdi herkes birbirinin ölüsüne basıp geçiyor. Basıp geçiyor, basıp geçiyor. Hürür Ana boşanmış, coşkun bir sel gibi öfkelenmiş konuşuyordu. Çok konuştu, çok ilendi, çok köpürdü, en sonunda da öz konuya geldi. Hay yörükler, yörükler diye başladı. Hay aydınlılar, aydınlılar. Hay sarı keçililer, sarı keçililer. Sizin kulunuz, kurbanınız olayım. Sizin eskiden 7 direkli çadırlarınız olurdu, içi padişah sarayları, otağları gibi. Arap atlarınız olurdu, ceren kovan. Tor şahinleriniz olurdu, her birinizin elinde gökte uçan, turnayı toyu kapan. Hay yörükler, yörükler, sizin eskiden sofralarınız yerden kalkmazdı. Bir ay, iki ay. Hay sarı keçililer, sarı keçililer, size kanlılar, katiller sığınırdı. Padişah gelse yer götürmez orduyla üstünüze atılsa, siz hepiniz kırılırdınız da size sığınmışı gene kimseye vermezdiniz. Siz böyle bir soy, böyle bir kavimdiniz. Göl yerinden su eksik olmaz Battal Ağa, söyle bana. Battal Ağa güzel, aydınlık, çimeni yeşil gözleri, apak inci gibi dişleriyle gülüyordu. Bir dileğin olacak senin bizden Hürür bacı, söyle dileğini, korkma. Neyse dileğin, can baş üstüne. Hürü Ana oturduğu yerden şöyle bir doğruldu, dikeldi. Ben İnce Mehmet'in Hürü Anasıyım. Beni iyi dinle Hacı Bektaş'ı Veli Donlu Battal'a. Bak şuna. Eliyle orada yumulup kalmış kısacık Mahmut'u gösterdi. İşte bunu bir yaşındayken anası öldü de ben aldım büyüttüm. İnce Mehmet'in anası ölmediydi ya, ona da çok emeğim geçti. Ben onun bu sebepten dolayı öz bir Hürü Anasıyım. Kurban olayım sana güzel gözlü, gül yüzlü Battal'a. Bana İnce Mehmet'imden bir haber ver. Ben ondan sana nasıl haber vereyim Hürü bacım, o dağda gezen bir eşkıya. Bak beni kandırma Battal Ağa. Ben onun izini süre süre aldım, buraya kadar getirdim. Şu aşağıda atından inmiş. Söyle bana Battal Ağa. Ben onun öz anasıyım. Analık batsın yüreğim yanıyor. Sen ondan bana haber söyle. O ölü mü inmiş atından diri mi? Gözlerini Battal Ağa'nın gözlerinin içine dikmiş, alnında domur domur olmuş terler bekliyordu. Ölü mü, diri mi? Battal Ağa'nın yüzünden durmadan ikircik gölgeleri geçiyordu. Söyle ala gözlü Battal Ağa, ben onun anasıyım, diri mi, ölü mü? Diri dedi Battal Ağa, çok düşünceli, ikircikli bir yüzle. İnce Mehmet diri, Hürü Hatun. Yaralı mı? Battal Ağa'nın güzel gözleri hüzünlendi, yüzündeki sevinç bir anda yitip gitti. Yaralı dedi, hem de o ağır yaralı bacım. Sesi yumuşacık bir ağıt yakar gibi acımaklıydı. Hürü gene dikleşti. Canını sıkma koca Battal dedi. Analar daha nice İnce Mehmet doğurur daha. Hiç sen üzülme ona. İnce Mehmet'tir bu. Ölür ölür dirilir. Hazreti Ali gibidir. Mehdi örneğidir o. Hiç cerrah merrah getirdiniz mi? Getirdik dedi Battal'a. Onu görmeliyim. O beni Hürü anasını görünce düzelir. Onu bugün göremezsin. Bana bile söylemiyorlar yerini. Onun yerini bir tek kişi biliyor. O da bizim Temir. Eşkıya Temir mi? Eşkıya Temir dedi Battal'a. O beni tanır. Onu hemen çağırt bana koca Battal. Burada yok. Yarın sabaha kadar sabredeceksin. Başka çare yoktu. Hürü ana sabredecekti. Battal Ağa ayağa kalktı. Öteki odalara geçti. Onun oraya gitmesiyle de bir sürü kadın, kız, gelin, çocuk Hürü'nün yanına geldiler. Ona hoş geldin deyip elini öptüler. Akşam yemeğinde saç kavurması, pirinç pilavı, petekli balla ağız yediler. Çadırın en son odasında ona yatak yaptılar. Hürü ana ömründe hiç bu kadar yumuşak bir yatakta yatmamıştı. Başını yastığa koyar koymaz uyudu. Çok yorulmuştu. Sabahleyin çan sesleriyle bir hayhuyla uyandı ki dipdiriydi. Çabucak giyindi, orta odaya geçti. Battal Ağa cezveyi ateşe sürmüş onu bekliyordu. Gülerek karşıladı. İyi uyudun mu Hürü bacım? Hele bir kahvaltı et de seni bekliyorlar geceden bu yana. Senin Mahmut Efendi burada kalacak. Oturdular, sofra hazırdı. Bir tasta da süt dumanlanıyordu. Tatlı bir taze ekmek, süt kokusu doldurmuştu çadırı. Ortada üstü ayran kabarcıklı bir tereyağı topu duruyordu. Bazlama el yakacak kadar sıcaktı. Hele bir kahve içelim seninle karşılıklı. Battal Ağa kahveyi kendi eliyle koydu onun fincanına. Konuşmadan kahveyi içip kahvaltıyı yaptılar. Hürü ayağa kalkıp, yolcu yolunda gerek öyle değil mi ağam dedi. Battal Ağa hep gülüyordu. Dışarıya çıktılar, dişlerine kadar silahlanmış, başında mor püsküllü bir kırmızı fez, ilk bakışta sarı, pos bıyıkları göze çarpan kısa boylu birisi, elinde görkemli, Çerkez eyerli bir atla onu bekliyordu. Bu işte Temir dedi Battal Ağa içini çekerek, benim emmim oğlu olur, güvenilir adamdır. Temir Hürü Ana'ya yaklaşıp onun elini öptü. El efendilerin çok olsun oğlum Temir. Temir senin gözlerini bağlayıp öyle götürecek seni gideceğin yere, kusura kalma diye özür diledi ondan Battal Ağa. Binek taşına kadar gittiler. Hürü ana taşa bir atlayışta çıktı. Temir de üzengiyi tutmuştu. Ata usta bir binici gibi bindi. Battal Ağa'ya sağlıcakla kal diyerek yola düştüler. Develerin, koyun, keçi sürülerinin, at gibi iri, boynu tohutlu köpeklerin, güzel giyimli kadınların arasından geçtiler. Her çadırın önünde de bir çatalda tünemiş bir şahin vardı. Bir hayhuy içinden çocuk ağlamaları, çoban bağırmaları arasından geçerek obayı çıktılar. Aydınlı Temir atın önünden yel gibi gidiyordu. Yemeden, içmeden, bir an olsun dinlenmeden bir suya vardılar. Onun arkasından da yaprakları altına kesmiş bir ormana girdiler. Temir ne arkasına bir kere dönüp bakıyor ne de bir tek sözcük konuşuyor. Gittikçe de hızlanarak atın önünden gidiyordu. Ormanı çıktılar, bir dümdüz göz alabildiğine uzanan bir çayırlığa düştüler. Burada her şey öylesine yeşildi ki gökyüzüne bile aydınlık bir yeşil vurmuştu. Çayırlığı geçmek epey bir zaman aldı. Atın önündeki Temir fesinin püskülleri rüzgarda uçuşarak uğunup gidiyordu. Derin bir çukura indiler. Çukuru çıkınca kayaları çakmak taşından çok yüksek sarp bir dağla karşılaştılar. Kayalığın dibinde çok ulu bir sapsarı kesilmiş ağaç gürüldüyordu. Onun dibinde durdular. Aydınlı Temir atın yanına gelerek, ''Hürü ana kusuruma bakma benim, gözlerini bağlayacağım.'' dedi utanıp sıkılarak. Cebinden ipekli köşelerine mavi menekşe işlenmiş bir büyük mendil çıkardı. Al ana dedi, bununla gözlerini bağla. Sıkıca bağla ki hiçbir yana göremeyesin. Bizim göreneğimiz budur eşkıyaların. Hürü ana gülümseyerek kendi elleriyle içinden eşkıyalara, özellikle şu kendini bir şey sanan aydını Temir'e söverek kendi elleriyle kendi gözlerini bağladı. Temir atın dizginini tuttuktan sonra, ana dedi, sen dizgini bırak da eyerin kayışına yapış. Hürü onun dediğini yaptı, Temir atı çekti götürdü. Çekerim diyordu Hürü ana, her bir şeyciyi de çekerim. Kör gibi de şu sarı bıyığına itlerin işediği temirciğin de peşine işte böyle düşerim. Oğlum için, şahinim için, gül yüzüm için değil mi? Benden ne isterlerse onu yaparım. Şimdiye kadar gözü bağlanmamış Hürüce'nin gözlerini bağlayanlar, bana güvenmeyenler alacağınız olsun. Bundan sonra da ben Hürüce karıysam bu bana yaptığınızı fitil fitil burnunuzdan getirmez miyim? Ulan sümüklü Temir, ben kimim, ben kimim? Sen beni biliyor musun sümüklü yörük, ötürüklü Temir? Ben böyle gözü bağlanacak bir kişi miyim? O ince Mehmet'i de bir gözüm görürse ben de ondan bunu sormaz mıyım? Onun ağzına şu parmaklarımı takıp da yırtmaz mıyım o köpeğin? İnce Mehmet olmuş da daha dünkü çocuk, Sefil İbrahim'in oğlu, benim gözlerimi kapattırıyor, bana güvenmiyor da. Ulan Hırbo, sen neci, neci oluyorsun da bana bunları ediyor, başıma bu işleri açıyor da, beni şu dağları görmekten mahrum ediyorsun. Şimdi şu kör gibi gözlerim seni görünce sen de öpmek için elime sarılacaksın değil mi? Seni şu Hürüce'nin o gül ellerine, seni ben kurban etmez miyim ben? Beni o jandarmalar yakalayacaklar da senin yerini benden öğrenmek için beni dövecekler de, ben de İnce Mehmet işte şurada, şurada diyeceğim, öyle mi? Öyle mi benim aslan yavrum, öyle mi şahin yiğidim, öyle mi benim deli atın binicisi sıçanım? Adam mı oldun sanıyorsun bir kötücük Abdi Ağa'yı öldürmekle, kendini kör oğlu mu sandın serçe yürekli Ali Safa'yı gece uyurken vurmakla? Ulan ben Durmuş Ali'nin avradı, yedi köyün hürü anası Hürüce değil miyim? Ulan benim derimi yüzseler de jandarmalar, düşmanlarımız. Ben değil senin yerine şu bıyığına itler sıçası Temir'in bile yerini söyler miyim? Etimi didik didik etseler de, kellemi süyenlere geçirip köy köy dolaştırsalar da, gözlerimi oysalar daha iyi olmaz mıydı? Bundan sonra hay İnce Mehmet, sen benim yüzüme nasıl bakacaksın? Ben senin yüzüne nasıl bakacağım? Hay dört kitaptan kovulmuş kafir, zındık İnce Mehmet. Dilim varmıyor, dillerim çürüsün inşallah. Sen Topal Ali'den de kötü bir yaratıksın. Ondan da iki yüzlü bir domuzsun.